Ayrım 16. Neden öldürüldüler? İkinci kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 219. Bulgar bağlantısı. İlk ifadelerinde Papa'ya karşı düzenlenen suikast girişiminde tek başına olduğunu ileri süren Ağca, 1981 Aralık ayında iki İtalyan gizli güvenlik görevlisiyle görüştükten sonra Roma'da görevli üç Bulgar'ın adını ortaya atacaktı. Ağca, bu Bulgarlardan önce iki Türk kaçakçısından söz etmişti. Bunlardan biri Bekir Çelenk, diğeri de Abuzer Uğurlu'ydu. Bulgaristan üzerinden kaçak mal getiren, dolayısıyla Bulgar şirketleriyle içli dışlı olan bu iki kaçakçının adları, Ağca tarafından ifade edilince, işin varacağı noktada belli olmuştu. Bulgar bağlantısı tezi ortaya atılıyor, olay doğrudan doğruya KGB'ye bağlanıyordu. ABD eski devlet başkanlarından Carter'ın güvenlik danışmanlarından Paul Hans de aynı görüşleri savunmaktaydı. CIA'de görev yapmış, Amerikan yazarlarının işlediği Bulgar bağlantısı ve KGB teorisi, Sovyet resmi yayın organı Pravda tarafından da sert biçimde yanıtlanmaktaydı. Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasında siyasal ve ideolojik çekişme Ağca olayına kadar yansımıştı. İki Türk kaçakçısının özellikle Bulgar Kintex şirketiyle yakın ilişkileri bulunmaktaydı. Ağca'nın Sofya'da kendisine sahte pasaport sağladığını söylediği Ömer Mersan'ın, Münih'te bulunan Vardar Export Import şirketinde çalışması ve bu şirketlerin Abuzer Uğurlu ile ortak olarak kaçakçılık yapmaları, Ağca'nın itiraflarını doğrulayıcı bilgiler olarak kabul edilmekteydi. Bulgaristan'ın her türlü kaçakçılık olayına bulaşması, Amerikan görüşlerinin yaygınlık kazanmasına yol açmaktaydı. Bulgaristan, devlet olarak resmi şirketleri aracılığı ile başta silah kaçakçılığı olmak üzere her türlü kaçakçılığın içindeydi. Bu yüzden kaçakçılarla Bulgar yetkililerinin tanışmaları çok doğaldı. Ağca'nın basına sızan ifadeleri bu çerçeve içinde bir anlam kazanmaktaydı. Ağca, Papa suikastı için Sofya'dayken seçildiğini, Türk kaçakçısı Bekir Çelenk'in kendisine bu suikast için 3 milyon mark vermeyi önerdiği, kendisinin de bu öneriyi kabul ettiğini söylemekteydi. Ağca, Sofya'da kaldığı günlerde bazı Bulgar yetkilileriyle tanıştığını da bu arada itiraf etmekteydi. Ağca'nın bütün dünyada bomba etkisi yapan itirafları, daha sonra Roma'daki temaslar ve suikast günü ile ilgili ayrıntılarla sürmekteydi. Ağca, Yargıç Mertalla'ya verdiği ikinci ifadede, "Bana yardım edenler Bekir Çelenk ve Abuzer Uğurlu'dur," diyordu. Bu çok uluslu kaçakçılığın bir ilginç gelişmesi de M. Ali Ağca'ya Sofya'da sahte pasaport sağlayan Ömer Mersan'ın, Abuzer Uğurlu'nun, kaçakçılık ortağı Bekir ve Selami Gültaşlar'ın Münih'teki Vardar adlı şirketinde çalışmasıydı. Kendisini ısrarla uluslararası terörist olarak tanıtan ve böylece tanınmak isteyen Ağca, 17 Haziran 1983 günü Roma'da şunları söyleyecekti. İpekçi'nin öldürüldüğü gün oraya gitmediğimi yeniden belirtiyorum. İstanbul'daki makamlara bunun aksini söylemiş olmam doğrudur. Fakat ben yakalanmış olduğum için bütün sorumluluğu üstlenmek için yaptım. İstanbul polisine suikast yerine Yavuz Çaylan ile birlikte gittiğimi ve onunla onun kullandığı otomobile binerek kaçtığımı da söylemiştim. Diğerlerinin isimlerini vermek ve dolayısıyla onlara hıyanet etmek istemedim. Çünkü onlar daha sonra benim hapisten kaçmam için çalışacaklardı. Nitekim böyle oldu. Polise Çaylan adını verdiğim sırada İpekçi'yi vurmak için kullandığım silahın bana Mehmet Şener tarafından verildiğini de söylemiştim. Şurasını belirtmek istiyorum ki, İpekçi suikasti benimle birlikte kendilerinin de icra ettiğini söylemeye başladılar. Ben bu yüzden tutuklandım. Böyle olunca da Şener'e kızdım ve doğru olmadığı halde silahı Şener'den almış olduğumu söyledim. Halbuki Şener'in İpekçi cinayetiyle hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Ağca, İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı Adli Müşaviri, Hava Yargıç Binbaşı Önder Ayhan ve Sivil Savcı Tunç Onat'a Roma'da yeni bir senaryo yazdırıyordu. Kemal Derinkök'ün Milliyet Gazetesi'ni satın almak niyetinde olduğunu biliyordu. Bir başka şahıs daha, yani gazetenin şimdiki sahibi Aydın Doğan da o zamanlar gazeteyi satın almak istiyordu. İpekçi, gazetenin her ikisine de satılmasına şiddetle karşıydı. Şurasını belirtmem gerekir ki, Derinkök ile Abuzer Uğurlu arasında iş ilişkileri vardı ve bunlardan birincisi, diğerine İpekçi'nin gazetenin satışına karşı çıktığını haber veriyordu. Belirtmek isterim ki, Uğurlu'nun kendisi de bu satış ile özel olarak ilgiliydi. Çünkü İpekçi, Uğurlu ailesi ve genel olarak Türk mafyası aleyhine bir basın kampanyası başlatmıştı. Uğurlu'nun kendisi bunu bana Kadıköy Efes'teki bürosunda adı Fikri olan ve yanında çalışan birinin yanında itiraf etmişti. Fikri, 40 yaşlarında, orta boylu, oldukça zayıf vücutlu ve ak saçlı biriydi. Uğurlu'nun ifadesine göre Derinkök onu, bu işi temize havale etmekle, yani gazeteci İpekçi'yi öldürmekle görevlendirilmişti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Uğurlu bana bunları 1978 yılının Kasım ayının sonu ile Aralık ayının başında bir tarihte söylemişti. 1979'un Ocak ayında ben, Abuzer Uğurlu ile görüştükten sonra Oral Çelik ve Yalçın Özbey ile buluştum. Ben İpekçi hakkında bazı bilgiler toplamış olduğumdan aramızda bu konuyu tartıştık. Aynı yılın Ocak ayının ortalarına doğru dördümüz Efes'teki Abuzer Uğurlu'nun bürosunda buluşarak birlikte İpekçi'nin ortadan kaldırılmasını kararlaştırdık. Ve kendisinin öldürüleceği yeri tespit ve infazın diğer noktalarını planladık. Derinkök'ün 1978 Eylül'ünde İpekçi'nin ortadan kaldırılmasını istemesi ve bunun için de Uğurlu'ya başvurmasından sonra Uğurlu ile 15 gün kadar devamlı ilişkide oldum. Bu zaman içinde Derinkök ile benim bir temasım olmadı. O günden sonra İpekçi ile ilgili bilgiler toplamaya başladım. Cinayette Oral Çelik ve Yalçın Özbey de yer alacaklarından, beraberce olayda kullanılmak üzere Renault marka beyaz bir araba kullanılmasını kararlaştırdık. Bu araba daha önce Yalçın adına Adana'dan satın alınmıştı. Ayrıca bu olay için bir de şoför bulma gereğini düşündük. Bulduğumuz şoför Yavuz Çaylan'dı. 1979 Ocak ayının ortalarında Abuzer'in bürosunda yapılan toplantıda aramızda iş bölümü yapıldı. Çaylan şoförlük yapacaktı. İpekçi'yi ateş edecek olanlar Oral Çelik ve Yalçın Özbey'dir. Ben bilgi toplamaya devam edecektim. Abuzer ise bizi koruma görevini üstlenmişti. Ağca, Türkiye'deki ifadelerinde Oral Çelik'ten, Yalçın Özbey'den bu biçimde söz etmiş değildi. Bu ifadeyi verdiği zaman Mehmet Şener güç durumdaydı. İsviçre'de tutuklanmış, Türkiye'ye geri verilmesi isteği reddedilmişti. Oral Çelik ise İngiltere'de izini kaybetmeyi başarmıştı. Yalçın Özbey için tehlike yoktu. Bu nedenle ifadelerinde Mehmet Şener ve kendisini aklayıp, Oral Çelik ve Yalçın Özbey'i suçlamaya uygun görmüştü. Özbey adı ilk olarak 13 Temmuz 1979 günü ortaya atılmıştı. Ağacı adına bankaya para yatıran Özbey ile ilgili hiç kimse araştırma yapmamıştı. Ağacı 9 Şubat 1983 günü Uğur Mumcu'ya Rebibbia Cezaevi'nin sorgu odasında da bir aktör ustalığı ile İpekçi'yi Oral Çelik öldürdü demişti. Şimdi bir başka açıklama yapıyordu. İpekçi'ye fiilen ateş eden Özbey'dir. Ağca'nın İpekçi'yi öldüren isim diye tanıttığı Özbey, Almanya'ya kaçtı. 1993'te uyuşturucudan yakalandı. Tutukluyken kendisine koruma ve yeni kimlik verilirse önemli bilgiler açıklayacağını söyledi. Bunun üzerine bir İçişleri Bakanlığı görevlisi 1995'te kendisiyle hapiste görüştü. Bu görüşmeye ait teyp bantları daha sonra Oral Çelik'in yargılandığı İpekçi davasında mahkemece istendi. Bantların imha edildiği söylendi. Özbey bir süre sonra Brüksel'de bir tren istasyonunda yeniden yakalandı. Ama Türkiye'nin iade talebi gecikince Belçika, Interpol'ün aradığı Özbey'i 24 saat içinde serbest bıraktı. Özbey'in halen Brüksel'de ticaretle uğraştığı sanılıyor. Ağaca konusunda kimi varsayıma, kimi gerçeklerin saptırılmasına dayanan birçok yorum türetiliyordu. Örneğin İtalya'nın mafyaya benzer örgütlerinden biri olan Camorra'nın liderlerinden Raffaello Cutolo'nun cezaevinde Ağaca ile beraber kaldıkları, Hristiyan Demokrat Parti ileri gelenleriyle yakınlığı bulunan Cutolo'nun Ağaca'ya Bulgar bağlantısı konusunda itiraflar yapmaya salık verdiği de ileri sürülmekteydi. İtalyan gizli istihbarat örgütünün P2 locası ile olan yakın ilişkisi ve İtalya'da patlak veren uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı olayları konuya daha başka yorumlar da ekliyordu. Carter'ın güvenlik danışmanı ve Ankara'daki eski CIA istasyon şefi Paul Hens, olayın baştan sona KGB tarafından düzenlendiği kanısındaydı. Sovyet yazarı Andronov ise bütün olup bitenlerin CIA tarafından düzenlendiği kanısındaydı. Hangisi doğruydu? Uğur Mumcu bu tartışmalara CIA'in de KGB'nin de iddialarının varsayımlara dayandığı, gerçeklerin belgeyle kanıtlanması gerektiği yanıtıyla son noktayı koyuyordu. Gerçekleri bilinçli bir çaba ile saptırmaya çalışan Hans, Sovyet meslektaşı Andronov gibi bir yandan olayları kendi amacına göre yorumlarken, öte yandan da nesnel gerçekleri sergilemeye çalışanları suçlamaktadır. Sovyet yazarı Andronov'un Hans gibi gazeteciliği dışında ayrıca istihbaratçılığı da var mıdır? Bilemiyorum. Ancak her ikisinin de iyi araştırmacı olmadıkları gibi kötü birer istihbaratçı oldukları yazdıkları yazılardan bellidir. Papa suikastını araştırırken varsayımları ve ideolojileri bir yana bırakmak gerekir. Çünkü olay öncelikle somut kanıtlarla açıklanabilecek ve yorumlanabilecektir. Bu yüzden gerek İpekçi cinayetinde gerekse Papa suikastında ayrıntılara inip suç örgütünü ve bu suç örgütünün eylemlere giriştiği ülke ve ortamdaki olaylara göz atmak gerekir. Bunu yapmazsak genel kurumlar ve kuşkulu varsayımlarla zaman yitiririz. Papa suikastından önce ve sonra İtalya hangi olayları yaşıyordu? Papalık ve o günlerde hangi sorunlarla karşı karşıyaydı? Ağaca'nın ilişkili bulunduğu kaçakçılık örgütleri hangi örgütlerde etkindi? Türk mafyası ile İtalyan ve Fransız mafyalar arasında ne gibi ilişkiler bulunmaktaydı? Banker Calvi kimdi? Vatikan ile Calvi'nin ne gibi bir ilişkisi vardı? Calvi'nin İtalya'daki sağ örgütlerle bir ilgisi olabilir miydi? Gaziantep'ten Sicilya'ya uzanan kaçakçılık ağında kimlerin adları geçmekteydi? P2 locası skandalı neydi? Kimlerdi bu skandala karışanlar? Teori üretmek yerine olayların bu yönlerini araştırmak gerekmiyor muydu? Uğur Mumcu, Papa, Mafya, Ağaca, Umak Yayınları, 24. Baskı, Ankara, 2000. Oral Çelik iade ediliyor. İpekçi cinayeti ve Papa suikastının kilit ismi olarak bilinen ülkücü Oral Çelik, 1985'te İsviçre'de Çatlı ve Şener'le birlikte yakalandı. 10 gün sonra serbest bırakıldı. 1986'da bu kez Fransa'da uyuşturucudan yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden bir süre Fransa'da sonra İtalya'da hapis yattı. En son İsviçre'de yargılandı. 1996 yılında kendi isteğiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edildi. Oral Çelik, İpekçi cinayetine iştirak etmek ve 7 Haziran 1979 tarihinde Malatya'da Turan Emeksiz Lisesi öğretmeni Nevzat Yıldırım'ı öldürmek suçlarından iki ayrı davadan yargılanacaktı. Ortaya çıkan bir tanık İpekçi'ye Çelik'in ateş ettiğini gördüğünü açıklamıştı. Abdullah Yavuz adlı tanık, güvenliğimi sağlarsanız mahkemede tanıklık yaparım, demiş. Ancak can güvenliği sağlanamadığı için tanıklıktan vazgeçmişti. Abdi İpekçi cinayetine yardımcı olduğu iddiasıyla 20 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası istemiyle yargılanan Ülkücü Oral Çelik, kanıt yetersizliğinden 28 Mayıs 1999 tarihinde beraat etti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Oral Çelik, asker olduğu için katılmazken, İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi, İzzet ile müdahil ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın başında esasa ilişkin söz alan İpekçi ailesinin avukatı Turgut Kazan, çete ilişkilerine dayanan cinayetlerde soruşturmayı kilitleyen odaklarla baş edilemediğini ifade etti. Cinayetin çözülebilmesi için siyasal kararlılık gerektiğini vurgulayan Kazan, oysa tersi yapıldı. Önce ortaya çıkan bir tanıkla oynandı, sonra bir ifadenin imha edildiği açıklandı. Gariptir. Çok önemli bir cinayetin failini sorgulamaya giden iki MİT görevlisi, onun ne söylediğini hatırlamıyordu, dedi. Kazan, İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağcan'ın İtalyan savcı Martella ile Versailles mahkemesine verdiği ifadelerde, İpekçi suikastında Çelik ile beraber olduğunu söylediğini de anımsattı. Çelik'in Ağca'yı cezaevinden kaçırmasının cinayetteki rolünün ayrı bir kanıtı olduğunu ifade eden Kazan, bu ilişkinin örgütsel yönünü de vurguladı. Tanık Abdullah Yavuz'un aldığı tehditler nedeniyle korktuğunu ve Çelik'i teşhis edemediğini söyleyen Kazan, korkuya dayalı bir tanık ifadesinin Çelik'i aklamaya yetmeyeceğini de sözlerine ekledi. Daha sonra söz alan Nükhet İpekçi İzzet, babasının Türk bayrağına sarılı bir tabut ile toprağa verildiğini, arkasından basın şehidi, demokrasi şehidi dendiğini anımsatarak, ben öç alma duygusuyla hareket etmiyorum. Ben bir sınıflama görmekteyim. Bugün de pek çok şehit var. Fakat ben olanlara bakıyorum da benim babam ve onun gibiler ikinci sınıf şehitler miydi, dedi. İzzet, karar verilirken toplum vicdanının dikkate alınmasını istedi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise Çelik'in beraatı isteminde bulundu. Çelik'in avukatı İlhami Yelekçi, esas hakkındaki savunmasında Çelik'in olaya karıştığına dair yeterli kanıt bulunmadığını savunarak beraatını istedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Oral Çelik'in cinayette kullanılan tabancayı sağladığı, olayı planladığı ve olay sırasında Ağca'ya eşlik ettiği yönünde kesin ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Karara üzüldüğü görülen Nükhet İpekçi İzzet, adliye çıkışında gazetecilerin kararla ilgili sorularını, 20 yıllık hukuksuzluğu 2 dakikada açıklamak çok güç, diye yanıtladı. 18 Kasım 1999 tarihinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İpekçi ailesinin avukatı Turgut Kazan'ın, delil yetersizliğinden verilen beraat kararına itirazını görüşerek sonuçlandırdı. İstanbul 4. Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı onayan Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, sanık Çelik'in bütün aşamalarda inkara yönelik savunma yaptığı anımsatıldı. Cinayet tanıkları Selim İleri ve Sadık Aktar'ın, İpekçi'yi ateş edenin Mehmet Ali Ağacı olduğu şeklinde değişmeyen kararlı anlatımı bulunduğunun kaydedildiği gerekçede, Ağca'nın da ifadelerinde Çelik'ten söz etmediğine işaret edildi. Olaydan 17 yıl sonra, olay yerinde silahla bekleyen üçüncü bir kişinin var olduğu yolunda anlatımı saptanan tanığın, duruşmada Çelik'i teşhis edemediği kaydedildi. Kararda, bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu'nun, Ağca ile 1983 yılında İtalya'daki görüşmesine de yer verildi. Mumcu'nun, İpekçi'yi sen mi öldürdün sorusuna Ağca'nın, hayır yanıtını verdiği anımsatılan kararda, Mumcu'nun, peki kim öldürdü sorusuna ise Ağca'nın, elbette Oral Çelik yanıtını verdiğine dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi. Ağcan'ın 16 Haziran 1983'te Roma'da sorgu yargıcına verdiği ifadede kendisinin Oral Çelik ile birlikte İpekçi'nin öldürülmesi eyleminin planlayıcısı arasında olduğu, ancak kendisinin olay yerinde bulunmayıp eyleme fiilen iştirak etmediği, Çelik'in eylemde silahla gözcülük yaptığı yolundaki anlatımları diğer anlatımları ile çelişkilidir. Kararda elde edilen kanıtların mahkumiyete yeter nitelikte ve derecede bulunmadığının isabetli olarak değerlendirildiği, yerel mahkemenin gerekçede gösterdiği kabul ve takdirin doğru olduğu belirtildi. Dairenin bu kararıyla Çelik'in beraat kararı kesinleşti. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise daha ilginç bir durum ortaya çıktı. Oral Çelik, Türkiye'ye gelmeden önce öğretmen Nevzat Yıldırım davası ile ilgili tüm delilleri, sanık ve tanık ifadelerini kapsayan ana dosya kaybolmuştu. Sonuçta Avrupa cezaevlerinde toplam 10 yıl hapis yatan Oral Çelik, Türkiye'de 129 gün içinde özgürlüğüne kavuştu. Oral Çelik, 2002 yılında Papa II. Jean Paul'u vurması için emri Kardinal Pecci'nin verdiğini ve suikasti İtalyan istihbaratından Brocconetti'nin organize ettiğini öne sürdü. Çelik, Mehmet Ali Ağcan'ın Papa suikastında sadece bir piyon olduğunu savunurken, kendisinin de kurban olduğunu iddia etti. Çelik, Global Ajans tarafından basılan ve Papa suikastını anlattığı Sırrın Sırrı isimli kitabı için Ritz-Carlton Otel'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı için basına çağrı kitabın tanıtım kokteyli olarak yapılırken, toplantıda kitap yerine basın mensuplarına sadece birer broşür dağıtıldı. Konuşmasına, Papa suikastından yargılandım. Bunun için Fransızlar, İsviçreliler ve İtalyanlar tarafından rehin alındım. Buna bir de Türkler eklendi, diyerek başlayan Çelik, bütün bunların suikastın ardındaki gerçeklerin açığa çıkarılmaması için başına geldiğini savundu. Çelik, hatta toplantı için otele gelirken polis tarafından engellendiğini de söyledi. Suikastla ilgili bugüne kadar yazılan bütün senaryoların yalan olduğunu ileri süren Çelik, bu konuda basının da yanıltıldığını söyledi. Çelik, suikastla ilgili kitabında yazdıklarını şöyle anlatır. Bir tarafta Bulgarlar, bir tarafta ülkücüler dediler. Bulgarlar ve ülkücüler asla bir araya gelmezdi. Buna bir de mafya eklediler. Öyle bir senaryonun tutarlılığı yoktu. Mahkeme de bunu kanıtladı zaten. Emri veren, papayı vurdurtmak isteyen bir kardinal, Signor Pecci ve suç ortağı başka kardinaller var. Papayı bir kardinal vurduruyor çünkü papa Polonyalı. Bu kardinal de Polonyalı papa ile düşman. Kendisi onun yerine geçmek için Pecci denilen bu kardinal aynı zamanda daha önceki 45 günlük kardinali de vurdurtmuştu. Zehirlemişti. Polis istihbaratı izini sürdü ama dokunulmazlığı olduğu için kimse bunu ne basına yansıttı ne de artı bir soruşturma yapıldı. Suikastta ikinci bir adam İtalyan istihbaratının sonradan başına gelen Brocconetti diye bir adam. Pecci'nin emrini yerine getirdi. Suikastta İtalyan istihbaratından başka epeyce istihbarat örgütü var. Fransız istihbarat örgütü var, yalnız İtalyan istihbarat örgütü değil. Bir basın mensubunun, Papa'ya bir mesajınız var mı sorusu üzerine, Papa da gerçeği öğrensin, zaten biliyordu, Vatikan, dünya kamuoyunun bunu bilmesini istemiyordu, yanıtını verdi. Ağaca İtalya'da affediliyor. İtalyan Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından sürpriz bir biçimde affedilen Mehmet Ali Ağaca, 13 Haziran 2000 tarihinde Türkiye'ye getirildi. 1981'de Papa'ya suikast girişimi dolayısıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 19 yıldır Roma yakınındaki Ancona cezaevinde yatmakta olan Ağaca, bu tarihten 4 yıl önce İtalyan makamları nezdinde af isteğinde bulunmuştu. Ağca'nın Türkiye'ye getirilişi dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'ye şartlı iade edilen Ağca'nın Abdi İpekçi cinayeti davasından aldığı idam cezası dolayısıyla 10 yıl hapis yatacağını söyledi. Türk ayrıca Ağca hakkında bir gasp suçundan dolayı tutuklama kararı bulunduğu ve bu davanın zaman aşımına uğramadığını bildirdi. Bakan, Ağca'nın sorgulanamayacağını ancak bazı olayların aydınlatılması için tanık olarak dinlenebileceğini belirtiyordu. Kartal Özel Tip Cezaevinde özel bir odaya konulan Ağca, 16 Haziran'da 23 yıl aradan sonra yeniden Türk adaletinin karşısına çıktı. Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gasp suçundan ifade veren Ağca, kameraları ve foto muhabirlerini görünce yerinden kalkarak İpekçi cinayetiyle ilgili açıklama yapmak istediğini söyledi. Ağca, "Ben İpekçi'nin katili değilim. Ben sadece aktördüm. O senaryoda katil rolünü oynayan bir aktördüm. Bunların hepsi masaldır. İpekçi'nin sırları Bekir Çelenk'in ölümüyle kayboldu gitti. Gasp hikayeleri, soygun hikayeleri hepsi masal. Ben masumum efendim. Kesinlikle masumum," dedi. Bu sırada mahkeme başkanı Nusret İnce, "İfadeni mahkemeye vereceksin, basına değil," diyerek Ağca'yı uyardı. Yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci ise bir önceki günden ve sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy Adliyesi'ni adeta abluka altına almıştı. Tutulduğu Kartal Özel Tip Cezaevinden saat 12.35 sıralarında çıkarılan Mehmet Ali Ağca, yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı bir araç içinde Kadıköy Adliyesi'ne getirildi. Polis Kadıköy Adliyesi çevresinde de olağanüstü yoğun önlemler alırken, mahkemeye elleri arkasında kelepçeli olarak getirilen Ağca'nın üzerine açık mavi bir gömlek giydiği ve çok sakin olduğu gözlendi. 1. Ordu Sıkı Yönetim Komutanlığı, Bir Nolu Askeri Mahkemesi'nde uzun süre görev yapan Nusret İnce'nin başkanlığını yaptığı Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, yaklaşık 35 dakika sürdü. Ağca'nın 1979 yılında Koşu yolundaki Fruko gazoz fabrikasının deposundan 120 bin lira para çalınması ve bu olayda kullandıkları otomobili gasp ettiği iddia edilen davada gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrildi. Daha sonra yapılan hesaplamalar sonucunda ise Ağca'nın toplam yatması gereken süre 14 yıl olarak belirlendi. Mehmet Ali Ağca'nın İpekçi suikastının sırlarını bilen kilit isim olarak söz ettiği Bekir Çelenk, ülkücü kesimin gizli servisler gözetiminde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan en önemli isimleri arasında yer alıyordu. 1985 yılında cezaevinde bulunurken kalp krizi sonucu ölen Bekir Çelenk'in adını yeniden gündeme getiren Mehmet Ali Ağca'nın gizemli açıklamaları yine birilerine mesaj veriyor yorumlarına neden oldu. Ağca bizim milli katilimiz. Şartlı salıverme yasasından yararlandırılan Milliyet Gazetesi başyazarı İpekçi'nin katili ve Papa suikastının tetikçisi Ağca, 12 Ocak 2006 günü serbest bırakıldı. Birçok suçu birlikte işlediği Oral Çelik'in adamları ve bir grup ülkücü tarafından kahraman gibi karşılanan Ağca, ruhsal sorunları nedeniyle askerlik yapmamak için başvuruda bulundu. Kardeşi Adnan Ağca devlete teşekkür etti. Oral Çelik'in adamları cezaevi önünde kurban kesti. Ağca'nın bir kez daha aftan yararlandırılmasına tepki gösteren İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi İzzet, "Ağca bizim milli katilimiz," dedi. Ağca'nın serbest kalacak olmasıyla ilgili olarak kamuoyuna mektupla seslenen İzzet, İpekçi'nin öldürülmesinin ve Ağca'nın tahliye edilmesinin tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu belirtti. Tüm toplumun Ağca'nın katilliğinden ve katletme girişiminden şikayetçi olması gerektiğini ifade eden İzzet, şöyle devam etti. "Ağca, bence sadece babam Abdi İpekçi'nin katili değil. Ben onu bizim milli katilimiz olarak görüyorum. O, Vatikan'da Papa suikastı girişimiyle adını Türk katil olarak duyurmuş biri. Katil ile Türk sözünün yan yana gelmesine sebep olan bir kişi. Onun katilliği hepimizi ilgilendirmeliydi. Türkler hem çok hem de kolay öldürür görüntüsünden, Türkler yaşama hakkına, insan hakkına saygılıdır aşamasına geçebilmek için yapabilmeliydik. Bu aşamaya şu veya bu topluluğun içinde bulunmak için değil, kendi vicdanımız, insanlık onurumuz için geçebilmeliydik. Demek ki henüz o aşamaya gelmemişiz. Babam da papa gibi sağ kalabilseydi, o da rahatlıkla kendi suikast girişimcisini affedebilirdi. İdam cezasına asla gönlü razı olmazdı. Bu, benim konum olmasın, benim fotoğrafım, iki ailenin karşılaşmasının fotoğrafı olmasın. Bugün gelinen aşama bizim, hepimizin fotoğrafıdır. Adalet Bakanı Çiçek, tahliyenin kazanılmış bir hak olmadığını söylüyordu. Çiçek, savcılar dosyayı bir kez daha inceleyip bana gönderecekler. Ben de en kısa sürede yazılı emir yoluyla Yargıtay'a göndereceğim. Artık aflara bir nokta koymalıyız, diyordu. Mehmet Ali Ağca, gasp suçundan 5,5 yıldır tutuklu bulunduğu Kartal cezaevinden tahliyesi sırasında polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, çevredeki evlerin balkonlarına ve çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü. Cezaevinden sivil plakalı bir otomobille polisler eşliğinde çıkan Ağca, sağlık kontrolü için önce Pendik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki kısa muayenenin ardından Pendik Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Şubede adres bildiriminde bulunan Ağca, askerlik yapıp yapmayacağının belirlenmesi amacıyla Tuzla Piyade Okulu'na sevk edildi. Askerlik şubesine elleri kelepçeli gelen Ağca, geniş güvenlik kontrolü altında siyah Mercedes'e binerek ayrıldı. Ağca'nın arabasının önü burada kendisini desteklemeye gelen bir grup ülkücü tarafından kesildi. Büyük bir Türk bayrağı açan grup, "Kahrolsun PKK, kahrolsun APO" sloganı attı. Ağca'nın bindiği Mercedes, yaklaşık 100 araçlık basın konvoyuyla birlikte Tuzla Piyade Okulu'na gitti. Burada ruhsal durumunun bozuk olduğunu ve bu nedenle askerlik yapmaya uygun olmadığını savunan Ağca, bu kez de Gata Haydarpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan ayrılırken Ağca'nın bindiği arabaya içinde siyah takım elbiseli adamların bulunduğu 3 araba korumalık yaptı. E5 karayolunda Ağca'nın hemen arkasında yan yana hareket eden bu arabalar, gazetecilerin Ağca'ya yaklaşmaması için yavaş hareket ederken yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 231.